Ayrım 27, Pekin'den gelen adam, Henning Mankell, sayfa 316. Hongxiu birdenbire İsveç adaletinden bahsetmeye başladı. İnsanda iyi bir eğitim aldığı izlenimi uyandıran sorular sordu. Okumuş, belli ki ödevini iyi yapmıştı. Olof Palme ve Anna Lindh suikastlarından bahsettiler. Demokratik bir toplumda bir insanın %100 güvende olacağını hiçbir zaman söyleyemezsiniz, dedi Birgitta Roslin. Özgür bir topluma sahip olmanın bedellerinden biri de budur. Her toplum yapısı farklı bedeller ödenmesini gerektirir. Güvenlik ile özgürlük ne yazık ki birbirleriyle sık sık çatışan iki olgudur. Eğer birini öldürmeyi kafanıza koyarsanız buna engel olunamaz, dedi Hongxiu. Amerikan başkanını korumak bile mümkün olmayacaktır. Birgitta Rossin Hongxiu'nun sözlerinin altında bir ima yattığını hissetti ama ne kastettiğini çözemedi. İsveç ender olarak haberlerimize konu oluyor, dedi Hongxiu. Ama kısa süre önce gazetelerimiz korkunç cinayetlerden bahsediyordu. Cinayetler hakkında bir şeyler biliyorum, dedi Birgitta Rostin. Elbette onlarla doğrudan bir bağlantım yok. Bir şüpheli tutuklanmıştı ama intihar etti. Ne olursa olsun bu bile başlı başına bir skandal. Hongxiu nezaketen bile olsa konuyla ilgileniyormuş gibi göründüğü için Birgitta bildiklerini elinden geldiğince detaylı olarak anlattı. Hongxiu büyük bir dikkatle dinledi. Herhangi bir soru sormadı ama arada bir bazı detayları tekrar etmesini rica etti. Sonunda kendi canını da kıyan bir deli, dedi Birgitta Rossin olayları özetlemeyi tamamladığında. Ama belki de polisin henüz yakalayamadığı, akli dengesi yerinde olmayan başka bir adamdır. Veya cinayetlerin bambaşka bir nedeni vardır. Soğukkanlılıkla ve detaylı bir planlamayla işlenmişlerdir.
Nasıl bir neden?
Hiçbir şey çalınmadığına göre, belki nefret ve intikam arzusu.
Siz ne düşünüyorsunuz?
Katilin kim olduğu konusunda mı? Bilmiyorum. Ama delinin tekinin gözünü karartıp anlık bir öfkeyle bu cinayetleri işlemiş olması bana mantıklı gelmiyor. Birgitta Çin teorisi olarak adlandırdığı teoriyi kadınla paylaştı. Anlatmaya en baştan başladı. Öldürülen kişilerle, akraba olduğundan ve Hudiksvall'daki Çinliyi keşfedişinden bahsetti. Hiçbir detayı atlamadı. Hongxiu bütün dikkatini ona vermişti. Birgitta sonunda kadının ilgisinden de cesaret alarak fotoğrafı çıkarıp Hongxiu'ya gösterdi. Hongxiu yavaşça başını salladı. Bir an düşüncelere dalmış göründü. O anda Birgitta Hongxiu'nun karşısındaki yüzü tanıdığı hissine kapıldı. Ama böylesi imkansız denecek kadar düşük ihtimaldi. 1 milyarda 1 yüz. Hongxiu gülümseyip fotoğrafı geri verdi ve Birgitta'ya Pekin'de kalan günlerini nasıl değerlendirmeyi düşündüğünü sordu.
Yarın arkadaşımın bana Çin Seddi'ni gezdireceğini umuyorum. Sonraki gün uçağa binip eve geri döneceğiz.
Ne yazık ki önümüzdeki günlerde çok yoğunum ve size daha fazla yardımcı olamayacağım. Şimdiden umabileceğimden çok daha fazlasını yaptınız.
Ne olursa olsun, gitmeden önce uğrayıp sizinle vedalaşmaya çalışacağım.
Otelin önünde birbirlerinden ayrıldılar. Hongxiu arabaya binip uzaklaştı. Karin saat 3'te odaya döndü ve üstünden büyük bir yük kalktığını gösteren bir iç çekişin ardından notlarını ve diğer konferans malzemelerini çöpe attı. Birgitta ertesi gün Çin Seddi'ni görmeye gitmeyi önerdiğinde Karin hiç tereddüt etmeden kabul etti. Ama önce alışverişe çıkmak istiyordu. Birgitta mağazadan mağazaya dolaşan arkadaşına eşlik etti. Ara sokaklarda kurulan kaçak pazarları ve eski fenerlerden ahşap iblis heykellerine kadar pek çok malın pazarlığa tabi olduğu karanlık dükkanları gezdiler. Elleri kolları torbalar ve paketlerle dolunca bir taksi çağırdılar. Güneş batmak üzereydi. Karin yorulduğu için akşam yemeğini otelde yediler. Birgitta resepsiyondaki görevlilerle konuşup ertesi gün için bir Çin Seddi gezisi ayarladı. Karin hemen uykuya daldı ama Birgitta koltuğa oturup sesini kısarak televizyonda Çin kanallarını izledi. Bazen önceki gün yaşananları hatırlıyor ve o gün duyduğu korkunun yeniden kendisini pençesine aldığını hissediyordu. Ama kararını vermişti. Soygundan hiç kimseye, Karin'e bile bahsetmeyecekti.
Ertesi gün arabaya binip Çin Seddi'ne gittiler. Hiç rüzgar yoktu ve kuru soğuk önceki günkü kadar rahatsız edici değildi. Duvarda dolaştılar, etkilenmemek mümkün değildi. Birbirlerinin fotoğraflarını çektiler ve fotoğraf makinesini arkadaş canlısı Çinlilere verip birlikte fotoğraf çektirdiler. Herkes hayatından memnun görünüyordu.
İşte sonunda buradayız dedi Karin. Ama elimizde Mao'nun küçük kırmızı kitabı değil, fotoğraf makinesi var.
Bu ülkede yaşananlara mucize demek gerek dedi Birgitta. Ama bu mucizeyi yaratanlar tanrılar değil, hayran olunacak bir cesaret sergileyen insanlar.
Bu söylediğin şehirler için doğru ama köyler korkunç durumda. Ülkeye inanılmaz bir yoksulluk hakim. Yüz milyonlarca köylünün canına tak ettiğinde ne olacak?
Köylü isyanının güçlenişi büyük önem taşıyor. Belki bu cümlenin içinde her şeye rağmen gerçek payı vardır.
Ateşli bir Çin savunucusu olduğum günlerde Çin'in bu kadar soğuk olabileceğini kimse söylememişti. İliklerime kadar üşüdüm.
Kendilerini bekleyen arabaya döndüler. Birgitta Çin Seddi'nin basamaklarından inerken omzunun üstünden arkaya baktı. Duvara son bir bakış. O anda Hong Xiu'nun elindeki turist rehberini inceliyormuş gibi yapan adamını gördü. Hiç şüphe yoktu. Önceki gün masaya çantasını bırakan kişiydi.
Karin sabırsızca el sallayıp arabaya gelmesini işaret etti. Çok üşüyordu ve otele dönmeye hazırdı.
Birgitta dönüp baktığında adam ortadan kaybolmuştu. 25. Kısım. Birgitta Roslin ve Karin Wieman Pekin'deki son gecelerinde otellerinde kaldı. Bara geçip vodkalı kokteyller içtiler ve Çin seyahatlerini nasıl bitirebileceklerini tartıştılar. Vodka yüzünden çakır keyif oldukları için akşam yemeklerini otel restoranında yediler. Sonrasında saatlerce hayatlarının ne kadar beklenmedik yönlere ilerlediğinden bahsettiler. Gençken Kızıl Devrim'in hayalini kuruyorlardı. Şimdi devrimin gerçekleştiği yerdeydiler. Ama yetmediğini ve ülkenin hala köklü bir değişim sürecinde olduğunu keşfetmişlerdi. Ne yazık ki bu değişim bir zamanlar hayalini kurdukları değişime benzemiyordu. Başka kimse kalmayana dek restoranda oturdular. Masaların üstündeki lambalardan mavi ipek kurdeleler sarkıyordu.
Birgitta Karin'e doğru eğilip belki de seyahatlerinin anısı olarak o kurdelelerden birer tane almaları gerektiğini fısıldadı.
Karin çantasındaki tırnak makasını çıkarıp garsonların bakmadığı bir anda kurdelelerden ikisini kesti. Valizlerini toplama işini tamamladıklarında Karin yatıp uyudu. Konferans çok yorucu geçmişti. Birgitta ışıkları kapayıp kanepeye oturdu. Aniden yılların ağırlığını üzerinde hissetti. Buraya kadar gelmişti ve hala gideceği bir yol vardı. Ama sonra yol falan kalmayacak, her şey karanlığa gömülecekti. Yolun daha şimdiden az da olsa yokuş aşağı gitmeye başladığını hissediyordu. Ne yazık ki ne onun ne de diğer insanların yolun yönünü değiştirmek için yapabilecekleri bir şey vardı. Hala başarmayı umduğun 10 şey düşün diye fısıldadı kendi kendine. Yapmayı planladığın ama yapamadığın 10 şey. Masanın başına geçti ve aklına gelenleri not defterine yazmaya koyuldu. Yaşamak istediği ama yaşayamadığı ne gibi deneyimler vardı? Bunlardan biri kesinlikle torun sahibi olmak ve torunlarıyla oynayabilmekti. Ayrıca Staffan'la sürekli çeşitli adaları ziyaret etmekten bahsederlerdi. Ama şimdiye kadar görüp görebildikleri Girit ve İzlanda olmuştu. Hayalleri arasında Galapagos'a veya Bounty'deki asilerin soyundan gelen insanların yaşadığı Pitcairn adasına gitmek de vardı. Yeni diller öğrenmek ya da bir zamanlar çok iyi konuştuğu Fransızcasını yeniden ilerletmek. Ama bir gün başarmayı umduğu en önemli şey Staffan'la ilişkilerini yeniden canlandırabilmekti. Aralarındaki tutkunun bir daha canlanmayabileceğini ve öylece yaşlanıp gideceklerini düşünmek onu çok üzüyordu. Hiçbir şey bunu başarmaktan daha önemli değildi. Kağıt parçasını ikiye böldü ve buruşturup çöpe attı. Neden iç dünyasının kapısına kalın harflerle kazınmış olan şeyleri bir de kağıda yazması gereksindi ki? Üstünü değiştirip yatağa girdi. Karin diğer yatakta derin bir uykuya dalmıştı. Birgitta Roslin o an eve dönme zamanının geldiğini hissetti. Sağlıklı olduğunun açıklanmasını ve işinin başına geçmeyi istiyordu. günlük rutinine geri dönmediği sürece kendisini bekleyen hayallerin hiçbirini gerçekleştirmesi mümkün değildi. Bir an tereddüt ettikten sonra cep telefonunu çıkardı ve kocasına mesaj attı. "Eve dönüyorum. Her yolculuk tek bir adımla başlar. Eve dönüş yolculuğum da öyle başlıyor."
Birgit de sabah 7'de uyandı. En fazla 5 saat uyumuş olsa da uykusunu tamamen almıştı. Önceki gece içtikleri vodkalı kokteyllerden kalma hafif bir baş ağrısı vardı. Karin hala örtüsüne sarılmış uyuyordu. Bir eli yatağın kenarından sarkmıştı. Birgit de nazikçe kadının elini örtünün altına soktu. Aşağı indiğinde sabahın erken saatleri olmasına karşın kahvaltı salonu kalabalıktı. Etrafa bakındı, tanıdık yüzler olup olmadığını kontrol etti. Çin Seddi'nde gördüğü adamın Hong Xiu'nun adamlarından olduğuna emindi. Belki tedirgin olmakla hata ediyordu. Belki Çinli yetkililer yaşadıklarından sonra başına başka bir olay gelmeyeceğine emin olmak için onu kanatları altına almıştı. Kahvaltısını etti, İngiliz gazetesini gözden geçirdi ve tam odasına dönecekken karşısında Hong Xiu belirdi. Yalnız değildi, yanında Birgitta'nın o güne kadar görmediği iki adam vardı. Hong Xiu başıyla iki adama çekilmelerini işaret etti ve kadının karşısına oturdu. Garsona bir şeyler söyledi, garson çabucak bir bardak suyla geri döndü.
"Umarım her şey yolundadır," dedi Hong Xiu. "Çin Seddi geziniz nasıl geçti?"
"Çin Seddi çok etkileyiciydi ama hava çok soğuktu." Kışkırtıp kışkırtamayacağını görmek için Hong Xiu'nun gözünün içine baktı. Peşine taktığı adamı fark ettiğini söylerse kadının nasıl bir tepki vereceğini düşündü. Ama Hong Xiu'nun yüz ifadesi ne düşündüğünü ele vermiyordu. Kartlarını ortaya açmayacaktı.
"Kahvaltı salonunun yanındaki odada sizi bekleyen bir adam var," dedi Hong Xiu. "Adı Chen Bing."
"Ne istiyormuş?"
"Polisin çantanızın çalınmasına karışan bir adamı tutukladığı konusunda sizi bilgilendirmek istiyor."
Birgitta'nın kalp atışları hızlandı. Hong Xiu'nun söylediklerinde bir sinsilik algıladı. "Benimle konuşmak istiyorsa niye buraya gelmiyor?"
"Üniformalı polislerden olduğu için kahvaltınız sırasında sizi rahatsız etmek istemedi."
Birgitta rostincanından bezmiş gibi kollarını iki yana açtı.
"Üniformalı biriyle konuşmak beni rahatsız etmez."
Ayağa kalkıp peçetesini masaya bıraktı. Tam o anda Karin içeri girip şaşkın gözlerle onları süzdü. Birgitta olanları açıklamak zorunda kaldı ve Hong Xiu'yla arkadaşını tanıştırdı.
"Neler olduğunu bilmiyorum," dedi Karin'e. "Anlaşılan polis beni soyan adamlardan birini yakalamış. Huzur içinde kahvaltını edebilirsin. Polisin söyleyeceklerini dinledikten sonra geri geleceğim."
"Neden daha önce bir şey söylemedin?"
"Seni endişelendirmek istemedim."
"Şimdi daha çok endişelendim. Üstelik bunları benden sakladığın için kızdım."
"İnan bana, önemli bir şey değil."
"Havaalanına gitmek için saat 10'da yola çıkmalıyız."
"Daha 2 saat var."
Birgitta Hong Xiu'nun peşinden gitti. İki adam birkaç adım geriden onları takip ediyordu. Koridordan geçip aralık bir kapının önünde durdular. Birgitta içeri adım attığında odanın ufak bir konferans salonu olduğunu gördü. Oval masanın uzak köşesinde yaşlı bir adam oturmuş sigara içiyordu. Omuzlarında bir sürü çizgi olan lacivert bir üniforma giymişti. Ama şapkası başında değil, masanın üzerindeydi. Ayağa kalkıp eğilerek kadını selamladı ve yanındaki koltuğu işaret etti. Hong Xiu yanlarına gelmek yerine arkada pencerenin kenarında durdu. Chen Bing'in gözleri kan çanağıydı ve seyrelen saçlarını arkada toplamıştı. Birgitta Rosling yanında oturan adamın tehlikeli biri olduğu izlenimine kapıldı. Sigarasından derin nefesler çekiyordu. Kül tablasında şimdiden 3 izmarit vardı. Hong Xiu bir şeyler söyledi, Chen başını salladı. Birgitta daha önce apoletlerinde bu adamınki kadar çok kırmızı yıldız olan biriyle karşılaştığını sanmıyordu.
Chen Bing'in sesi genizlendi.
"Size saldıran iki adamdan birini tutukladık. Onu teşhis etmenizi istiyoruz."
Tereddüt ediyormuşçasına duraksayarak konuşmasına karşın İngilizcesi anlaşılırdı.
"İyi de ben hiçbir şey görmedim," dedi Birgitta Rostin.
"İnsan her zaman gördüğünü sandığından fazlasını görür."
"Saldırı sırasında arkamdaydılar. Kafamın arkasında gözüm yok."
Chen'in yüz ifadesi değişmedi.
Aslında kafamızın arkasında gözümüz vardır. İnsan gerilimli, tehlikeli durumlarda arkasında olup bitenleri de görür.
Bu söylediğiniz Çin için geçerli olabilir ama İsveç'te öyle değildir. Şimdiye kadar kimsenin biri kafasının arkasındaki gözlerle onu görüp teşhis etti diye suçlu bulunduğuna şahit olmadım.
Başka şahitler var. Saldırganın kim olduğunu sadece siz göstermeyeceksiniz. Diğer şahitler de onu teşhis edecek.
Birgit de yalvarırcasına gözlerine boşluğuna dikmiş olan Hong Xiu'ya baktı.
Eve dönmem gerekiyor dedi Birgit de. Arkadaşım ve ben 2 saat içinde otelden ayrılıp havaalanına doğru yola çıkmalıyız. Valizim hazır. Bu ülkenin polisi şimdiye kadar bana mükemmel davrandı. İsveç'e döndüğümde hukuk dergilerinden birine Çin'de yaşadıklarımı ve Çinli yetkililere minnettarlığımı gösteren bir makale bile yazabilirim. Ama bana saldıran kişiyi teşhis etmem mümkün değil.
İşbirliğinizi talep etmemiz mantıksız bir istek değil. Bu ülkenin kanunları gereği ciddi suçların çözülmesi söz konusu olduğunda polise yardım etmek sizin yükümlülüğünüz.
Ama eve dönmem gerekiyor. Teşhis işlemlerinin ne kadar süreceğini söylüyorsunuz.
1 günden uzun sürmesi düşük ihtimal.
O kadar vaktim yok. Hong Xiu Birgit de fark etmese de masaya yaklaşmıştı.
Biletinizin ayarlanması için size yardımcı olacağız dedi.
Birgit de Rostin elini masaya vurdu.
Bugün eve dönüyorum. Seyahatimi 1 gün daha uzatmayı reddediyorum.
Chen Bing yüksek rütbeli bir polis. Onun dediği olur. Sizi Çin'de kalmaya zorlayabilir.
O zaman ülkemin konsolosluğuyla görüşmeyi talep ediyorum.
Elbette.
Hong Xiu masaya Birgit'in önüne bir cep telefonu ve üstünde telefon numarası yazılı bir kağıt bıraktı.
Konsolosluk 1 saat sonra açılmış olacak.
Neden beni bunları yaşamak zorunda bırakıyorsunuz?
Masum bir adamı cezalandırmayı veya suçlu birini özgür bırakmayı istemiyoruz.
Birgit de Rostin kadının yüzüne baktı ve en az 1 gün daha Pekin'de kalmak zorunda bırakılacağını anladı. Onu burada tutmak konusunda kararlarını vermişlerdi. Yapabileceğim en iyi şey durumu kabullenmek diye düşündü. Ama beni yüzünü görmediğim bir saldırganın kimliğini teşhis etmek zorunda bırakamazlar.
Arkadaşımla konuşmalıyım dedi. Valizim ne olacak?
Odanızın rezervasyonu devam ettirilecek dedi Hong Xiu.
Anlaşılan her şeyi önceden ayarlamışsınız. Beni burada kalmaya zorlamaya ne zaman karar verdiniz? Dün mü? Önceki gün? Dün gece?
Sorusunu yanıtlamadılar. Chen Bing bir sigara yakıp Hong Xiu'ya bir şeyler söyledi.
Ne dedi diye sordu Birgit de Rosin.
Acele etmemizi. Chen Bing meşgul bir adam.
Tam olarak kim bu adam söyler misiniz?
Hong Xiu koridordan geçerlerken bu sorunun yanıtını verdi.
Chen Bing çok deneyimli bir polistir. Ülkemizin sizin gibi değerli misafirlerini etkileyen olayları çözmekten o sorumludur.
Ondan hoşlanmadım.
Neden?
Birgit de Rostin yürümeyi kesti. Eğer 1 gün daha kalacaksam yanımda olmanızı istiyorum. Aksi takdirde konsolosluk açılana ve ülkemin yetkilileriyle görüşme fırsatı bulana kadar otelden ayrılmam.
Yanınızda kalacağım.
Kahvaltı salonuna döndüler. İçeri girdiklerinde Karin Wiman kalkmak üzereydi. Birgit de ona neler olduğunu anlattı. Karin meraklı gözlerle arkadaşını süzdü.
Neden bu soygundan daha önce bahsetmedin? O zaman böyle bir duruma hazırlıklı olurduk.
Dediğim gibi seni endişelendirmek istemedim. Kendimi de endişelendirmek istemedim. Her şeyin bittiğini sanıyordum. Çantam geri gelmişti. Şimdi yarına kadar kalmam gerekecek.
Bu gerçekten gerekli mi?
Az önce konuştuğum polis kolay kolay fikrini değiştirecek birine benzemiyordu.
Yanında kalmamı ister misin?
Hayır sen git. Ben de yarın uçağa binmiş olurum. Evi arayıp neler olduğunu açıklayacağım.
Karin tereddüt etti, Birgit de onu çıkışa yönlendirdi.
Git, ben kalıp bu sorunu çözeceğim. Anlaşılan bu ülkenin kanunlarına göre onlara yardım edene kadar ülkeden ayrılmama izin yok.
Ama sana saldıran kişiyi görmediğini söylemiştin.
Yarın da aynı şeyi söyleyeceğim, ifademi değiştirmeye niyetim yok. Şimdi git, eve döndüğümde buluşup Çin Seddi'nde çektirdiğimiz fotoğraflara bakarız.
Karin asansörlere doğru yürüdü. Ceketini almak için yukarı çıktığında arkadaşı otelden ayrılmaya hazırdı.
Brigitte Rossi'ni Hong Xiu ve Chen Bing'le aynı arabaya bindirdiler. Önden giden polis motosikletleri trafikte onlar için yolu açıyordu. Tiananmen meydanından geçip geniş sokaklardan birinden yola devam ettiler ve kapısında polislerin nöbet tuttuğu bir yeraltı garajına girdiler. Asansörle 14. kata çıkıp meraklı gözlerle kendisini süzen üniformalı adamların dolaştığı bir koridordan geçtiler. Birgitta'nın yanında artık Hong Xiu değil, Chen Bing yürüyordu. Bu binada Hong Xiu'nun bir forsu yok diye düşündü Birgitta. Burada emirleri Bay Chen veriyor. 27. ayrımın sonu. Sayfa 328.